Ayrım 5. Abdullah Öcalan'ı nasıl sorguladım? H. Atilla Uğur. Sayfa 64. Kararlıyım. Dinlenme arasında sordum. Sen PKK terör örgütünün başı olarak bize bunları net bir şekilde hiçbir zorlama olmadan anlatıyorsun. Devletimizin istihbarat kaynakları bunların büyük bir çoğunluğundan zaten haberdar. Ama şimdi senin ikrarınla, senin anlatımınla bu kişilerle ilgili somut delil ve tanık da elde edilmiş oldu. Açıkçası yıllarca sana ve örgüte destek veren bu kişi ve aileleri sen somut olarak deşifre ettin ve onların da tümü Kürt kökenli vatandaşlarımız, öyle değil mi? Cevap verdi. Efendim, ben size devletimin emrindeyim, hizmetindeyim dedim. Size hizmet benim için onurdur. Verdiğim bilgiler değerli bulunuyorsa mutluluk duyarım. İmkan verilirse hizmette kararlıyım, dedi. Değerlendiriliyor. Sorgu sırasında aldığım tüm bilgileri Ankara'ya bildiriyordum. Oradan aldığım bilgilerde, bu anlatımlarda izah edilen konular üzerinde her türlü çalışmanın yapıldığı belirtiliyordu. İçim kıpır kıpırdı. Arkadaşlarımla beraber yıllarca terörle mücadele etmiş, birçok kez ölümün soğukluğunu burnumuzun dibinde hissetmiştik. Kucağımızda memleket evlatlarını şehit vermiştik. Yanı başımızda arkadaşlarımız gözünü, kolunu, bacağını kaybetmişti. Güzel vatanım kana bulanmıştı. Ama şimdi o örgütün elebaşını sorguluyordum. Verdiği bilgiler o kadar önemliydi ki, devletin kurumları mutlaka gereğini yapacak, artık terör insanımızın canını acıtamayacaktı. Ben öyle düşünüyordum ve buna da inanıyordum. Bu arada sorgu faaliyetini elimizden geldiğince hızlı götürme gayretindeydik. Zaten APO da her şeyi anlatmaya, konuşmaya can atıyordu. Bu da bizim için büyük bir avantajdı. Eylem talimatları. Sorguda sıra en can alıcı noktalardan birine gelmişti. Yıllar boyu terör örgütünün gerçekleştirdiği acımasız eylemlerde binlerce şehit vermiş, binlerce insanımızı kaybetmiş, ülke olarak maddi ve manevi anlamda büyük zararlara uğramıştık. Üstelik bu eylemler vatanımızın hemen her yerinde meydana gelmişti. Neredeyse şehit vermeyen il, ilçe kalmamıştı. İşte bu saldırıların, hain eylemlerin sorumlusu, PKK terör örgütünün başı karşımızda oturuyordu. Asker ve polislerimizin dışında 1980 ile 1998 arasında 147 öğretmen, 30 din adamı, savcı, hakim, kaymakam, mühendis, doktor, hemşire, gardiyan, belediye başkanı, muhtar, memur ve işçiler şehit edilmişti. Soru: bugüne kadar başında bulunduğun terör örgütünce gerçekleştirilen eylemlerin hepsi gün ve saatine kadar bu dosyada mevcut. Bu eylemlerin birçoğunun talimatının senin tarafından verildiği aşikar. Bu hususta söyleyeceklerin nelerdir? Cevap: sizler haklı olarak bütün eylemlerden beni sorumlu tutuyorsunuz. Doğrudur, bu konuda hatalıyım. Ama şuna inanmanızı isterim ki, eylemlerin büyük çoğunluğuna o bölgenin sorumlusu karar verir, o planlar ve o uygular. Ancak bazı önemli eylem kararlarını da ben vermişimdir. Bunlar genelde stratejik kararlardır. İsterseniz örneklerini sayabilirim, dedi. Ben araya girdim. Şu ana kadar sorduğum sorulara tatminkar cevaplar veriyordun. Hatta sormadığımız konularda da açıklamalar yapıyordun. Ancak sıra eylemlere ve talimatlarına gelince, tabiri caizse yan çizmeye başladım. Bir kere şunu kesinlikle unutma. Bu terör örgütünün elebaşı olarak bütün eylemlerinden sen sorumlusun. Bunun ne demek olduğunu sen de iyi biliyorsun. O yüzden ben talimat vermedim gibi cümleler kurma gayretine girme. Sana yüzlerce örneğini verebilirim ama bir tanesini söyleyeyim bak. Met TV'de yaptığım bir konuşmada diyorsun ki, kibrit çöpüyle de mi bir yeri yakamazsınız? Sen bunu söyledikten kısa bir süre sonra, özellikle Ege ve Akdeniz bölgemizde binlerce hektar ormanımız kundaklandı. Vatanımızın ciğerleri yandı. Yangınların birçoğunun PKK terör örgütü mensup veya sempatizanlarınca çıkarıldığı tespit edildi, dedim. Apo kafasını önüne eğdi, sonra devam etti. Evet, bunu söyledim. Bu gizli bir talimat değildir, alenidir. Ancak daha sonra bu talimatımı yanlış buldum. Bu tür eylemlerin yapılmasından son derece pişmanım, yanlış buluyorum. Daha önce de söylediğim gibi, turistik bölgelerde insanlara dokunmamak kaydıyla çeşitli eylemlerimiz olmuştur ve talimatlarını da ben verdim, dedi. Soru: Sen Suriye'den kaçtıktan sonra bazı kendini yakma olayları oldu. Bunun üzerine sen MedTV'de 13-12-1998 günü yapılan programda yakılacak bir şey varsa o da kutsal canınız değil, yakılması gereken kişi ve kurumlardır demiştin. Senin bu konuşmandan hemen sonra Van'da Hamdiye Kapan adlı terörist askeri servis aracına intihar eylemi düzenlemişti. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 25 asker ve sivil vatandaşımız da yaralandı. Bunu şunun için söylüyorum. Senin örgütün başı olarak planlayarak çeşitli yollarla eleman ve sempatizanlarına söylediklerin aslında eylem talimatıdır. Öyle değil mi? Cevap: Bu konuşma bana aittir. Bu konuşmamın özgürlük temelinde bir arada yaşama düşüncesine de aykırı olduğunun farkındayım. Ama o zaman çok ağır koşullar içindeydim ve duygusallığım artmıştı. Bu talimatın böyle algılanması sanırım daha doğru olacaktır. Türklerin ortasında patlatın. Soru: Yine 25-12-1998 günü MedTV'de yaptığın konuşmada, bu işler böyle gelişir ve onlar Türkiye metropollerinde olacaktır. Onu duyarsız ve faşist hükümetleri destekleyen Türklerin ortasında patlatmalılar, bu böyledir, yüzlerce de patlatılacaktır, diyorsun. Cevap: Evet, bu konuşmayı da yaptım. Yani bunları da söyledim. İtalya'da yakalanmamdan, ev hapsine alınmamdan sonra ortam beni çok bunalttı. Bizi çiğ çiğ yiyeceklerine dair haberler aldım. Tabii ki çok gerildim ve bu konuşmamı duygusallıkla yaptım. Ama bu konuşmamdan sonra ayrıca böyle bir eylem yapın diye talimat vermedim. Korucular planlarımızı bozdu. Soru: Birçok program, telefon ve telsiz görüşmelerinde özellikle terör örgütüne karşı kahramanca mücadele veren korucu vatandaşlarımızın köylerine ve ailelerine karşı kanlı eylemler yapılması talimatlarını verdiğini biliyoruz. Örneğin 18.6.1996 günü Panel adlı programda yaptığın konuşmada, bu ara korucuların çok dikkatli olmalarını istiyorum. Onlara yönelik af çağrımız vardı, ilişkilerini geliştirirlerse bizimle olduğu gibi güneye çekeriz ve gerilla saflarına da alırız. Savaşta üzerimize gelmezlerse onları hedef almayız. En azından ateş etmezlerse biz de kendilerine yöneltmeyeceğiz. Ama ısrarla üzerimize gelenlerin bu halk arasında da yerlerinin olmadığını bilmeliler ve bunların sonu çok kötü olabilir, diyorsun ve hemen bir sonraki hafta korucu vatandaşlarımıza karşı birçok öldürme eylemi gerçekleşiyor. Cevap: Şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki, korucular örgütümüzün bütün planlarını altüst etmiştir. Önce bu büyük tehlikeyi ortadan kaldırmak için çeşitli psikolojik taktikler denedik. Af çıkaracağız dedik, siz de Kürtsünüz falan dedik ama korucuları bizi düşman görmekten bir türlü vazgeçiremedik. Bu yüzden onları hedef olarak aldık. Ben araya girdim. Peki onların bebeklerinin, kadınlarının, ihtiyarlarının günahları neydi? Neden onları da acımasızca katlettiniz, dedim. Apo cevap verdi. Haklısınız, o şeylere, o köylere falan yöneldiğimizde kadın ve çocuklar da zarar gördüler. Ama eylemleri planlayan ve yaptıran ben değilim. O bölgenin sorumlusudur. Tabii yine de tüm sorumluluk benimdir. Soru: Örgütüne yönelik silah kullananlara yöneleceklerini söylüyorsun. Ama örnek vermek gerekirse, 8.11.1996 günü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin gerçekleştirdiği hain saldırı sonucunda 12 köy korucusu şehit oldu. 5 vatandaş hayatını kaybetti, 9 köy korucusu da yaralandı. Ve bu saldırı minibüs yolculuğu sırasında oldu. Yani senin tabirinle senin örgüt mensuplarına bir yönelme söz konusu değildi. Cevap: Elbette ben bu tür eylemleri tasvip etmiyorum. Bu yarı çete anlayışıdır. Ben hep onlarla mücadele ettim. Ancak başarılı olamadım. Apo bunları söylerken Aklıma bölgede kahramanca savaşan, şehit ve gazi olan, köyleri yakılan, yollarına mayınlar döşenen korucularımız geldi. Çoluk çocuk katledilen insanlar geldi. Her kurum veya toplumda çıkabilecek kadar onların da arasından çıkan bazı çürük elmalar bahane edilerek Cumhuriyet'e, Atatürk'e saldıran aynı kişiler, sözde aydınlarca hedef alındıklarını hatırladım. Cumhuriyet düşmanları, korucu kardeşlerimizi, köyünü ve namusunu, canı pahasına koruyan insanlarımızı sevmiyorlardı. Peki onları başka kim ya da kimler sevmiyordu? APO ve PKK terör örgütü. Bakın APO ne diyor? Korucular planlarımızı bozdu. En doğru tespit budur. Örgüt, korucu teşkilatının güçlendirilmesinden sonra ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Rahatlıkla gidip sömürebildiği köylerimize elini kolunu sallayarak girememiştir. Oğlunu kızını kırsala gönder, her sene şu kadar sözde vergi, haraç ver diyememiştir. Kahraman korucularımızla omuz omuza birçok operasyonda onlarla beraber bulunduğum için APO'nun tespitine aynen katılıyorum. Korucular PKK terör örgütünün planlarını bozmuştur. Korucularımız ve korucu sistemiyle ilgili hususlar aslında başlı başına bir kitap konusudur. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Korucularımızın büyük çoğunluğu bölgede yaşayan düşük ya da ortalama gelir seviyesinde olan vatandaşlarımızdır. Hiçbirisi ağa, şeyh, şıh ve patron değildir. Önceki bölümlerden hatırlayacağınız gibi ağa, şıh, şeyh konumunda olanların büyük kısmı PKK terör örgütüne yakın durmuş ve maddi manevi destek vermiştir. APO'nun sorgu ve mülakatta isim vererek söyledikleri. Aynı ağalar, şıhlar, patronlar bugün Kürtçülüğün siyasi arenadaki aktörleridir. Büyük kısmının İzmir'de, Bodrum'da, Antalya'da ve benzeri yerlerde yazdıkları villaları vardır. Aynı APO'nun yaptığı gibi zamanında Şam'da, şimdi de İmralı'da yan gelip yatarken insanlarımızın ölümleri üzerinde yorumlar yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes birazcık kafasını kaldırıp baksa bu tabloyu görecektir. Ama ya kandırılarak veya korkutularak kafaların kaldırılması engellenmektedir. Dünyada üçüncü sınıf devletlerin bile yapmayacakları yanlışlar ve hatalar sergilenerek kahraman korucu kardeşlerimizin dayanma güçleri kırılmakta, kafaları karıştırılmaktadır. Devlet bizim savaştığımız terör örgütüyle masaya oturuyor, bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu katledenleri ha burada törenle karşılatıyor, ayaklarına savcı, hakim gönderip salıveriyor. Bu nasıl bir iştir demekte ve bazıları en sonunda BDP'den bile medet umacak duruma gelmektedirler. İki arada bir derede kalan bu vatandaşlarımıza sahip çıkmak devletimizin görevidir, borcudur. Antalya ve İzmir'dekiler ne yapıyor? Soru. Verdiğiniz telsiz talimatında ve TV programında şöyle diyorsun. Halkımızın büyük bir kısmı Türkiye metropollerindedir, Antalya'dadır, İzmir'dedir. Onlar oturuyorlar ama gelsin parti büyük bir eylem yapsın diyorlar. Peki sizler oralarda yüz binler varsınız. Bir kibrit kıvılcımı sıkıp ormanı yakmak zor mudur? Bir küçük patlayıcıyı fabrikaya atmak zor mudur? Bu konuda ne diyeceksin? Cevap. Evet, bu talimatı ben verdim. İnkar etmiyorum. Ancak özel olarak orman yakma yönünde verilmiş bir talimatım yoktur. Bunu ferdi olarak söylediğimden şu anda pişman olduğumu söyleyebilirim, dedi. Sorgulanan bir kişinin arka arkaya iki cümle arasında bu kadar zıtlık yaratabildiğine, bir dakika önce söylediğini, bir dakika sonra inkar ettiğine ilk kez şahit oluyorduk. Cezalandırmalar. Soru. PKK terör örgütünün saldırılarında birçok Kürt kökenli vatandaşımız öldü. Yani saldırıların büyük bölümü Kürtlere yönelikti. Hem Kürtler adına ortaya çıktığını iddia ediyorsun, hem de onları katlettiriyorsun. Bu hususta ne diyeceksin? Cevap. Dedikleriniz doğrudur. Terör eylemlerinden, daha doğrusu PKK eylemlerinden en büyük zararı bölge halkı görmüştür. Başlangıçta biz onların özgürlüğü için ortaya çıkmıştık. Sonrasında sizin de bildiğiniz gibi bize büyük katılımlar oldu. Tabii bölgede eskiden beri süregelen düşmanlıklar ve kan davaları da vardı. Şemdin Sakık, Kör Cemal, Şahin Baliç ve Cemil Işık gibi PKK bölgelerinde yönetimi ellerine geçirenler, baskı ve eylemlerini bölge halkı üzerine yoğunlaştırdılar. Birçok katliamlar yaptılar. Ben buna sonuna kadar karşı koydum. Hatta bu şekilde eylem gerçekleştirenlerden bazıları, Kör Cemal Kot, Halil Kaya, Hogir Kot, Cemil Işık, Metin Kot, Şahin Baliç gibileri infaz ettirdim. Şemdin Sakı'yı da cezalandıracaktım. Ancak tutuklu bulunduğu sırada elimizden kaçtı. Cezalandırmalar Merkez Komitesince suçlu görülen şahsın yargılaması sonucunda ortaya çıkar. Örgüt lideri olarak benim özel onayım alındıktan sonra infaz edilir. Benim özel onayım önemli kişiler için alınır. Diğer kişilerde onayıma gerek yoktur. Yetkililerce infaz edilir. O engeli giderin. Soru. PKK terör örgütünün faaliyetlerinde sözde eyaletler ön plana çıkıyor. Zaman zaman bu sözde eyalet sınırlarını ya da isimlerini değiştiriyorsunuz. Ancak dikkat çeken bir sözde eyalet var, GAP eyaleti. Bu eyaleti 1995'te lağvettin. Bunun sebebi nedir? Cevap. Evet, o eyaleti lağvetmek zorunda kaldık. Aslında GAP eyaleti, yani Kızıltepe başta olmak üzere Derik, Viranşehir, Ceylanpınar yöresi bizim için son derece önemliydi. Hem örgüte katılımların hem de maddi desteğin en yoğun olduğu yerdi. İpek yolu üzerinden Antep'e, Adana, Mersin ve Antalya'ya ulaşım kolaydı. 93-94'te GAP eyaletimizde büyük kayıplar vermeye başlayınca eyalet sorumlusunu telsizle eleştirdim ve ikaz ettim. Kayıplar devam ederse cezalandıracağım dedim. Süre tanıdım. Fakat GAP eyaletinden kötü haberler gelmeye devam etti. Hem kayıplar artıyor hem de yöredeki halk bizden kopuyordu. Rapor istedim. Raporda Kızıltepe'deki jandarma yüzbaşısının kendilerine büyük zararlar verdiği, yöre halkı ile de iç içe olduğu yazıyordu. Bunun üzerine o engeli giderin diye talimat verdim. Araya girdim ve giderin derken neyi kastediyorsun diye sordum. Apo, yani yüzbaşıyı bertaraf edin, yok edin dedim. Takip ettiğim kadarıyla birçok kez denemelerine rağmen beceremediler. Bu yüzden bu yetersizlik nedeniyle Merkez Komitesi'nin de görüşünü alarak GAP eyaletini lağvetmek zorunda kaldım, dedi. O bunları söylerken öldürülmesi için talimat verdiği o yüzbaşının şimdi kendisini sorgulayan kişi olduğunu elbette bilmiyordu. Kızıltepe. Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki jandarma birliğine komutan olarak atandığımda yüzbaşı rütbesindeydim. 1993 yılındaki Kızıltepe, insanların akşam ezanından sonra dışarıya çıkmaya korktukları, terör örgütünün tehdit ve baskıları ile haftanın en az 3 günü kepenklerin kapalı olduğu, özellikle köy kesiminde insanlardan vergi adı altında haraç alındığı, örgüte yakın olmayan, yardım etmeyen vatandaşların bölge dışına sürülmekten ölüme kadar giden bir yelpazede örgüt tarafından cezalandırıldığı bir ilçeydi. İnsanların can güvenliği yoktu. Devlet görevlileri ellerinden geleni yapmakla birlikte yoğun terör tehdidi altındaydılar. Oysa Kızıltepe ilçesi, tarihi İpek yolu üzerinde, Suriye sınırında verimli toprakları olan Güneydoğu Anadolu bölgemizin en büyük ilçelerinden biriydi. İnsanı fedakar, çalışkan ve namusluydu. Ama terör örgütü buraya çöreklenmiş ve adeta iliğini sömürüyordu. Bir yandan PKK terör örgütü, diğer yandan Hizbullah terör örgütü Kızıltepe'yi gözlerine kestirmişlerdi. Devletin binbir emekle ve masrafla çocuklarımızın eğitimleri için yaptırdığı okullar yakılıyor, tahrip ediliyordu. Bir gecede 7 köyün ilkokulunun arka arkaya 5-6 saat içinde yakıldığına şahit oldum. Konuştuğum köylüler, köyün tam ortasında bulunan ve çocuklarının öğrenimleri için yaptırılmış pırıl pırıl okulları koruyamadıklarını, terör örgütünün köydeki vatandaşlarıyla birlikte eylemi gerçekleştirdiklerini söylüyorlardı. Örgüte yardımcı olmayan köyler basılıyor, kadın, çocuk, ihtiyar, kim varsa cezalandırılıyordu. Ben oraya devletin görevlisi olarak halkın malını, canını ve namusunu korumak için gönderilmiştim. Ama vatandaş ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Peki ben ne yapmalıydım? Devlet ne yapmalıydı? İlçe kaymakamı, emniyet müdürü, savcı, garnizon komutanı oturup konuştuk. Ve ya devlet başa ya kuzgun neşe dedik. Bütün gücümüzle ve omuz omuza terörle mücadele etmeye başladık. Vatandaş devletin kararlılığını ve yanında olduğunu hissedince kanını emen terör örgütüyle ilgili anlık bilgiler vermeye başladı. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Bu yoğun mücadele devam ederken bir korucu makamıma geldi ve 2 gün önce ihbar sonucu arama yaptığımız köyden bir vatandaşın benimle görüşmek istediğini ama korktuğunu söyledi. Gelsin, sıkıntısını anlatsın dedim. Adamcağız öğleden sonra süklüm püklüm geldi. Oturttum, çay söyledim. Komutanım, aslında sizi rahatsız etmek istemedim. Ama 2 gün önce askerler bizim evi aradıktan sonra hanımımın sandıkta bulunan 2 altın bileziğinin olmadığını fark ettik, dedi. Kan beynime sıçramıştı. Hemen aramayı yapan timin komutanını çağırtıp bu işin failini bulmasını emrettim. Vatandaşı da bırakmayıp ikinci çayı söyledim. Kısa süre sonra tim komutanı bir askeri getirdi. Asker arama sırasında bilezikleri çaldığını itiraf etti. Bu erle ilgili derhal işlem başlattım ve vatandaşın bileziklerini kendisine teslim ettim. Adamcağız şaşkınlık içindeydi. Acımasız, baskıcı denilen devletin görevlisi yüzbaşı derdini dinlemiş ve anında gereğini yaparak uğradığı haksızlığı gidermiş, sorumlusu hakkında da işlem başlatmıştı. Bu nasıl olurdu? Rüya gibiydi. Vatandaşa şunu söyledim. Ben sizlerin canınızdan, malınızdan ve namusunuzdan sorumluyum. Benim mücadelem terör örgütü ve yandaşları iledir. Sizin köyünüzde teröristlere yardım edildiğinde biliyorum. Haraç alındığında biliyorum. Ama bu ayrı bir şey. Sizin malınız da, canınız da bize emanettir, dedim. Kalktı, elime sarıldı. Komutanım, Allah sizden razı olsun. Biz devleti başka biliyorduk, dedi. Sonraki süreçte bu köy bize en fazla yardım eden bir konuma geldi. Terör örgütünün sözde GAP eyaletinde büyük darbeler yemesi, gerçek yüzünün ortaya çıkması moralimizi düzeltmişti. Elbette örgüt bölgede tutunmak için her şeyi yapacaktı. İstihbarat makamlarından şahsımla ilgili eylem kararı aldıklarına dair ciddi raporlar geliyordu. Ama bu tehdit her zaman vardı. Ben mücadeleyi ülkem için, milletim için yapıyordum. Böyle bir tehdit var diye işimi yapmaktan vazgeçecek halim yoktu. 3 kez geçeceğim yola mayın döşediler. İkisini fark ettik, etkisiz hale getirdik. Diğerinde biz geçmeden orada giden bir traktör havaya uçtu. Bir vatandaş hayatını kaybetti. 2 kez ilçe kuzeyindeki dağlık arazi yolunda ve Viranşehir yolunda pusu kurdular. Yine başaramadılar. Gece yarısı eşim ve çocuğumla bulunduğum lojman binasına roketlerle saldırdılar. Eşim ve çocuğumu banyo koridoruna yatırarak kurtardım. Yani Allah onlara bu fırsatı vermedi. Çalışmalarımız devam etti ve sonunda Apo, GAP eyaletini lağvetmek zorunda kaldı. 5. ayrımın sonu, sayfa 76.